Ayrım 21.
Irak'ın kuzeyindeki Kürt grupları Türkiye'de söylediklerinin aksine kukla devleti kurma yolunda önemli bir adım daha attılar. Her iki partinin siyasi büro üyelerinin 13 ve 21 Ağustos 2002'de düzenledikleri toplantılarda anayasa taslağı üzerinde görüşmeler başladı. Toplantıda Kuzey Irak'ta bir Kürt yargıtayı kurulması kararı da alındı. ABD Başkanı Bush, 12 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Irak yönetiminin halkı ezdiğini söylerken Irak'taki muhalif gruplar arasında Türkmenleri de saydı. Türkmenler zaman zaman Irak'la ilgili toplantılara Amerika-Türkiye ilişkilerinde iniş çıkışlara göre ya çağrıldılar ya da çağrılmadılar. Ancak Bush'un Amerikan yönetiminin en üst yetkilisi olarak bu konuda konuşması daha anlamlı bulundu. Amerika ne zaman Türkiye'yi Irak'la ilgili işlerin içine katmak istediyse Türkmenler üzerinden manevralar geliştirdi. Körfez Savaşı'nda ve ertesinde Türkmenler Türkiye'yi Kuzey Irak'taki batağa çekmek için bir koz olarak kullanıldı. Türkiye'nin Irak operasyonuna kararlı bir biçimde direnmesi nedeniyle Amerika elinin altındaki bu kozu yeniden ortaya çıkardı. Bush önce Türkmenleri Irak muhalefeti içinde saydı. Ardından ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman'in başkanlığında yapılan Irak muhalefeti toplantısına Türkmenler de çağrıldı. Oysa Türkmenler 9 Ağustos'ta yapılan Washington toplantısına çağrılmamışlardı. Türkmenler ve Şii gruplar bu toplantılarda federal Irak projesine ve geçici hükümet fikrine karşı çıktılar. Türkiye'de başından beri federal Irak projesine karşı çıkıyordu. Çünkü Türkiye federal Irak projesini kukla devlete giden bir aşama olarak değerlendiriyordu. Aynı değerlendirme İran tarafından da yapılıyordu. Türkiye'nin federal Irak projesine direnmesi, Türkmenlerin de bu federasyona dahil edilmesiyle kırılmaya çalışılıyordu. 4 Ekim'de Kürt parlamentosu yeniden açıldı. Ekim ayına gelindiğinde Türkiye'de gözler iç politikadaki gelişmelere ve seçimlere odaklanmışken Irak'ta önemli gelişmeler oluyordu. Türkiye'nin savaş nedeni ilan ettiği Kuzey Irak'ta Kürt devleti resmileştiriliyordu. Yıllardır kanlı bıçaklı olan iki Kürt grubu aralarındaki sorunları çözerek ortak parlamentoyu 4 Ekim'de açmaya karar verdi. Parlamentonun açılması devletin resmileşmesi anlamına geliyordu. Kuzey Irak'ta Kürt devleti zaten fiilen kurulmuş durumdaydı. Başbakanlık, bakanlıklar, belediyeler, Merkez Bankası Irak Merkezi Hükümeti'nin otoritesi dışında faaliyetlerini sürdürüyordu. Başbakan Bülent Ecevit, Kuzey Irak'taki gelişmelere karşı elimiz kolumuz bağlı kalmayız açıklamasını yaptı. Askeri önlemler artırılırken Başbakan Ecevit 25 Eylül 2002 günü CNN Türk'te katıldığı programda şunları belirtti. Amerika tersini söylemesine rağmen Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kuruldu. Eğer resmileşirse çok daha fazla sorun ortaya çıkar. Elbette biz bu konuda çok olumsuz gelişmeler ortaya çıkmaya başlarsa tedbirlerimizi alacağız. KDP ve KYB liderlerinin 4 Ekim'de açmaya karar verdikleri bölgesel parlamento ilk kez Körfez Savaşı'nın hemen ertesinde 1992 yılında Amerika'nın sağladığı güvenceyle açılmıştı. Fakat o zamanlar devletin kurumları ortada yoktu. İran kuzeyindeki bütün grupları temsil eder görünmek için göstermelik olarak Asuri, Şii ve İslamcı gruplardan da bazı temsilciler parlamentoya alınmıştı. Ancak parlamento fiilen o zaman da Kürtlerin parlamentosuydu. Şimdi de. PKK da Kuzey Irak'taki Kürt gruplar gibi kaderini Amerikan müdahalesine bağladı. PKK KADEK Genel Yürütme Kurulu, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki kukla devlete müdahalesi durumunda Kuzey Irak'ta diğer gruplarla birlikte savaşma, dahası bu savaşı tüm Türkiye'ye yayma kararı aldı. Bu kararın öncesinde 21 Ocak 2002 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak Amerikan planında her türlü rolü üstleneceğini bildirmişti. Mektubun altında Başkanlık Kurulu üyesi Mustafa Karasu'nun imzası vardı. KADEK 8-15 Eylül 2002 günleri yaptığı toplantıda aldığı kararlarda Amerika'nın Irak operasyonunu savundu. KADEK Genel Yürütme Kurulu açıklamasında şöyle dendi. Kürtler açısından ortaya çıkan fırsatları lehlerinde değerlendirme koşulları bugün her zamankinden daha fazla vardır. Bu büyük mücadelenin kongremizle ortak politika izlenmesi halinde Güney Kürdistan'da ortaya çıkan her gelişme Kürtler lehine sonuçlandırılabilir. yönetim kurulumuz Irak'ın demokratikleşmesi ve Kürdistan'ın özgürleşmesi için ulusal demokratik çizgide politika izlemeyi bundan sonra da sürdürme kararlılığını ortaya koymuş, Kürtlerin birlik ve demokratikleşme içinde yaratacakları Demokratik Kürt Federasyonu'nu bu amaca ulaşmada önemli bir adım olarak görmüştür. KADEK kararlarında Türkiye'nin kukla devlete müdahalesi halinde savaşın Kuzey Irak'la sınırlı kalmayacağı ve tüm Türkiye'ye yayılacağı tehdidi savruldu. PKK, Kuzey Irak'taki gruplarla arasındaki sorunları da çözme yolunda çok önemli adımlar atıyordu. KDP ile arasındaki sorunları da çözdüğü kaydediliyordu. Hatta KDP'nin PKK ile KYB arasında arabuluculuk yaptığı belirtiliyordu. ABD'nin kukla devlet projesi sadece KDP ile KYB arasındaki sorunların bir çırpıda çözülüvermesini sağlamadı. Aynı zamanda bu iki partinin PKK ile sorunlarını da çözdü. Bu durum Kuzey Irak'taki kukla devlet girişiminin arkasındaki Türkiye'yi de parçalama hedefinin önemli bir göstergesiydi. Türkiye'den ABD'ye. Müdahale için meşruiyet ararız. 1 Ekim 2002 günü Türkiye'ye Irak saldırısına destek vermesi için baskı yapmaya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Elizabeth Jones görüşmelerden eli boş ayrıldı. ABD'li Bakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, Müsteşar Uğur Ziyal ve diğer bazı bakanlık yetkilileriyle görüştü. Ardından Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı ziyaret etti. Jones, ABD'nin taleplerini daha masaya getirmeden Türkiye, Irak ve Kıbrıs konularındaki kırmızı çizgilerini hatırlattı. Jones'u kısa bir süre kabul eden Gürel, bilinen mesajlar tekrarlandı. Aynı mesajlar iletildi derken üst düzey bir dışişleri yetkilisi Türkiye'nin kaygı ve endişeleri madde madde iletildi, not aldılar dedi. ABD, Türkiye'yi Irak konusunda pazarlık masasına çekmek istedi. Jones'un ziyaretinden önce ve sonra belli merkezlerin yönlendirmesiyle basında Türkiye'nin ekonomik kayıplarının giderilmesi karşılığında Irak operasyonuna katılabileceği iddiası yazdırıldı. Ancak resmi yetkililer bunu hemen yalanladılar. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir konuda pazarlık yapmaz. Siz bize şunu verirseniz biz de Irak'ta destek veririz diye bir politika olamaz. Genelkurmay Başkanlığı'nın öncülüğünde belirlenen ve uzun süredir uygulanan Türkiye'nin Irak politikası şu iki başlık altında toplanıyordu. Irak'ın toprak bütünlüğü her koşulda korunacaktır. Irak'ın doğal zenginliklerinin hepsi bütün Iraklılara aittir. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, sorunun BM çerçevesinde çözülmesi ve kukla devlet konularındaki kararlılığını Jones'a yeniden iletti. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için hayati önemdedir. Korunması konusunda her türlü çaba sarf edilecektir görüşünün altını çizdi. Müdahale için meşruiyet ararız. BM'de bir uzlaşma sağlanmalı uyarılarında bulundu. Bu gelişmeler olurken Kuzey Irak'taki Kürt liderlerden Mesut Barzani silahlanmayı sürdürüyordu. Amerika son olarak Barzani'ye 300 civarında Stinger füzesi verdi. İstihbarat birimleri PKK'nın bir Rus mafyasından RPO LAV silahı aldığını bildiriyordu. Askeri uzmanlar PKK'ya ağır silahları ABD'nin sağladığını, kendisini gizlemek için Rusya'da Doğu bloku yapımı silahlar verdiğini kaydediyordu. Sovyetler döneminde ilk kez üretilen RPO'yu PKK'ya temin eden mafya grubunun ABD ile ilişkili olduğu belirtiliyordu. Dışişleri ABD'ye teslim çizgisinde. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın büyük çoğunluğunun direnmesi operasyonu geciktiriyordu. Ancak ABD esas sıkıntıyı Türkiye'nin kukla devlete müdahale yönündeki kararlılığı konusunda yaşıyordu. ABD ile Türkiye bu konu nedeniyle net bir şekilde karşı karşıya gelmişlerdi. Fakat tam bugünlerde Dışişleri Bakanlığı özellikle Kuzey Irak konusunda tuhaf bir tutum değişikliği gösterdi. Türkiye devlet politikası olarak Irak'a saldırıya karşı girişimlerde bulunurken hemen her konuda ulusal politikalardan taviz verilmeyeceğini tekrarlayan dışişleri görevlileri muhatap Amerika olunca bu tavrı terk ediyor. Amerikalılar bize kesinlikle bağımsız Kürt devleti istemediklerini söylüyorlar. Tersi ispatlanmadıkça onlara inanmak zorundayız dedikten sonra kritik görüşü ortaya atıyorlardı. Bizim Amerika ile karşı karşıya gelmemiz gibi bir durum söz konusu olamaz. İşte bu, dışişlerindeki titrek tutumun nedenini ortaya koyan cümle, aynı zamanda Amerika'ya teslimiyeti de gözler önüne seriyordu. Peki Amerika ne istiyordu? Bizimle birlikte olursanız İran geleceğinde söz sahibi olursunuz. Kimi yetkililerin açıklamalarıyla Türkiye'nin federasyona yeşil ışık yakar görünmesi, ne yapalım başka çare yok anlayışından kaynaklanıyordu. Türkiye 2 yıl önce kukla devleti savaş nedeni ilan etmişti. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri en üst düzey yetkilileri aracılığıyla bu konudaki kararlılığını defalarca açıklamıştı. Peki kukla devletin ilanı yönünde çok önemli bir adımın atıldığı günlerde dışişleri ne diyordu? Değerlendirme şöyleydi. Şimdi orada müdahaleyi gerektirir yeni bir durum yok. Bizim oraya müdahale etmemiz için daha ileri bir adım lazım. Ordusu, okulu, polisi var. Daha ne olacak? Onların oluşturulmasına biz de katkıda bulunduk. Onlar da biz devleti kurmayacağız diyorlar. ABD karşısında titreme tutumu bununla da kalmıyordu. Tabii şimdi yaparsak o zaman da Amerika çıkar karşımıza. Kardeşim, tam biz Saddam Hüseyin'e karşı operasyon için hazırlanırken sen buraya ne giriyorsun diye. Türkiye 4 Ekim 2002'de açılan parlamentoya ve ortaya atılan federalizme karşı çıkınca bölgesel coğrafi federasyon diye ucube bir fikir ortaya atıldı. Amerikan dışişleri koridorlarının sesi Milliyet, Washington muhabiri Yasemin Çongar'ın köşesine taşıdığı iddiaya göre ABD bölgede bir Kürt devletine karşı olduğu gibi etnik bir federasyona da karşı çıkıyordu. Çongar, ABD'nin Şii, Arap, Sünni Arap, Türkmen ve Kürtlerin karışık bir biçimde içinde bulunduğu 18 vilayetli Irak'ın idari bir federalizmle yönetilmesini istediği, kesinlikle Kürt, Türkmen federe devletlerini istemediğini ileri sürdü. Daha düne kadar Kürtlerin kendilerini yönetme hakkı bulunduğu düsturuyla hareket eden ABD birden çarpma etmişti. Ortada bir geri dönüş yoktu. Tam tersine bu plan ABD'nin Irak'ı bölme projesinin açık kanıtıydı. Gruplaşmalara dayalı, her biri farklı etnik grupları barındıran 18 vilayetteki bölgesel federasyon projesinin Irak'ı bölme planının yeni adı olduğunu anlamak için çok fazla çaba harcamaya gerek yoktu. ABD dünyadaki bütün Kürt gruplarını harekete geçirdi. 1996 yılında Irak birliklerinin Erbil kentine girmesinin ardından bölgeden kaçmak zorunda kalan CIA, 6 yıl sonra Ekim 2002'de KDP ve KYB kontrolündeki bölgelerde yeniden iki ayrı büro açtı. Büroların kurulması Ağustos ayında Washington'da yapılan toplantıda kararlaştırılmıştı. Bölgeden Guam adasına kaçırılan CIA peşmergeleri adım adım yeniden Kuzey Irak'a yerleştirilmişti. CIA'nin bölgedeki faaliyeti devam ediyordu. Ancak CIA'nin bölgeye resmen büro açması kukla devlete Amerikan desteğinin boyutunu da gözler önüne seriyordu. Bu aynı zamanda bölge ülkelerine yönelik bir tehdit niteliği de taşıyordu. Daha önce kukla devletin resmileşmesi için çalışan CIA, şimdi de başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin kukla devleti planını bozmasını önlemek için yeniden Kuzey Irak'a resmen yerleştiriliyordu. Kuzey Irak'ta Ekim ayının ortasında basına kapalı olarak yapılan bir toplantıda Amerika'nın Kerkük konusunda verdiği güvence açıklandı. Sözde Kürdistan hükümetinin temsilcisi Amerika'nın verdiği güvenceyi şöyle açıkladı. Türkiye'de dahil olmak üzere hiçbir ülke bölgeye giremeyecek. Amerika, Kuzey Irak'ta kukla devletin kurulması için adımlarını hızlandırırken Türkiye, Suriye ve İran'daki Kürt gruplarını da harekete geçirdi. PKK, sürgünde Kürt hükümeti kurma çalışması yaparken Suriye ve İran'daki Kürt grupları da uluslararası çağrılar yayınlayarak kendi hükümetlerine karşı propagandaya giriştiler. Suriye'de Kürdistan Demokratik İttifakı adlı örgüt, Devlet Başkanı Beşar Esad'a açık mektup göndererek ülkedeki Kürtlere vatandaşlık haklarını vermesini istedi. Mektupta Suriye Kürtlerinin 10 yıllardır kimliklerini taşıyamadıkları ve Araplaştırma politikasıyla karşı karşıya oldukları savunuldu. Kürdistan Demokratik İttifakı merkezi Kamışlı'da bulunan 5 partinin oluşturduğu bir örgüt. Aynı günlerde İran Kürtlerini temsil iddiasıyla bir başka mektup daha ortaya çıktı. Bu da İran Kürtlerinin kendi hükümetlerine açık mektubuydu. Mektupta İran hükümetinin Kürtlere baskı yaptığı öne sürülüyor. BM Genel Sekreteri, ABD Başkanı, Avrupa Parlamentosu ve bütün Kürt partilerine hitap edilerek müdahale edilmesi isteniyordu. İran hükümetinin İran'ın yanı sıra Irak'taki Kürt bölgelerine ilişkin yaklaşımı da protesto ediliyordu. Suriye'ye yönelik mektupla aynı kalemden çıktığı anlaşılan bu mektupta, Suriye hükümetinin 1960'lı yıllardan beri Kürtler üzerinde soykırım uyguladığı iddia ediliyor. İran'da Kürt kimliğinin yok sayıldığı, Şii yönetim tarafından Sünni Kürtler üzerinde aynı zamanda dinsel baskı uygulandığı ileri sürülüyordu. İran Kürtleri adına hazırlanan mektupta Amerika'nın El-Kaide bağlantılı diye propaganda ettiği Ansar el-İslam grubunun İran tarafından örgütlendiği iddiası da yer alıyordu. Mektupta İran hükümetine Kürtleri bir millet olarak tanıması çağrısı da yapılıyordu. Kuzey Irak'taki gelişmelere müdahale edilmemesi çağrısı ise İran'daki Kürt grupların imzasını taşıyan mektubun en dikkat çekici yanını oluşturuyordu. 8. Bölüm. Amerikan operasyonu sonuç verdi. 3 Kasım 2002'de yapılan erken genel seçimle ABD'nin yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı Türkiye operasyonu sonuç veriyor ve iktidara genel başkanlığı bile tartışmalı olan Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AKP geliyordu. Seçim tartışmalı, sonuçları tartışmalıydı. Irak operasyona net bir şekilde direnen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun görev süresi 30 Ağustos 2002'de dolmuş, Genelkurmay'la Irak konusunda paralel davranan Ecevit'in koalisyon hükümeti ise DSP'de yapılan operasyonla TBMM'deki çoğunluğunu kaybetmişti. Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu halde ABD baskısıyla AKP'nin genel başkanlığını sürdürmüş, Türkiye'deki bütün hukuk çiğnenerek seçimlere katılabilmişti. Seçimlerin sonunda iki parti, AKP ve CHP %10 barajını aşarak TBMM'ye girdiler. Her şey alenen yapılmıştı. Bir yıl boyunca büyük bir kampanya yürütülmüş, AKP'nin tek başına iktidarı tezgahlanmıştı. Genelkurmay, CIA heyetinin taleplerini reddetti. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den kalabalık bir heyet 11 Kasım 2002 akşam saatlerinde Ankara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. CIA heyeti MIT ve Genelkurmay'da temaslarda bulunduktan sonra 13 Kasım günü İncirlik üzerinden Türkiye'den ayrıldı. Heyetin bileşimi dikkat çekti. Masa başkanlarının yanı sıra 9 kişi bölgedeki görevleri sona eren istasyon şefleriydi. Ayrıca CIA'in özel operasyon bölümünden kurmaylar ve Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan askeri görevliler de heyette yer alıyordu. Heyet sanıldığı gibi bir istihbarat heyeti değil, operasyon heyetiydi. 25 kişilik heyetin başkanı CIA Başkan Yardımcısı John McLaughlin'di. Loki'nin yanında 12 kişilik olağanüstü kalabalık bir koruma ekibi vardı. O zamana kadar CIA'den böyle kalabalık bir heyetin bu şekilde göze batarcasına Türkiye'ye gelmediğine dikkat çekildi. İstihbarat çevrelerini yakından izleyen uzmanlar şu bilgiyi veriyordu. CIA başkanının bile Türkiye'ye geldiği oldu ancak kimsenin ruhu duymadı. Kokusu sonradan çıktı. Bu derece açık ve göstere göstere yapılan bir ziyaret istihbarat teamüllerine uygun değil. Heyetin niteliği ve görüşmelerinin kapsamı Amerika'nın Türkiye'ye olağanüstü bir şekilde abandığının kanıtıydı. CIA Başkan Yardımcısı ve ekibinin gündeminde Irak konusu vardı. Bu başlık altında özellikle Irak'a yönelik operasyon sırasında Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkate alınması karşılığında Güneydoğu bölgesinin lojistik üssü olarak kullanılması talebi gündeme getirildi. CIA heyetinin getirdiği plan şöyle özetleniyordu. Irak'a operasyon sırasında Türkiye'nin toprakları ve üsleri kullanıma açılsın. Irak'a yapılacak operasyon sırasında Kuzey Iraklı grupların kullanılmasına karşı çıkmayın. Irak muhalefeti örgütlerini Türkiye'de toplayalım. Böylece denetim de sizin elinizde olur. CIA heyeti bunlara karşılık Türkiye'ye para yardımının yanı sıra Patriot füzelerinin yerleştirilmesini ve savunma sanayinde büyük ortaklık teklif etti. Türkiye'nin 11 Eylül'ün başından itibaren gündeme getirdiği PKK ile mücadelenin uluslararası terörle mücadele kapsamına alınması önerisine CIA heyeti KYB'nin PKK'ya karşı kullanılabileceği yanıtını verdi. CIA heyetinin ziyareti bir yanıyla da büyük bir psikolojik savaşın parçasıydı. MİT Müsteşarlığı 13 Kasım'da bir basın açıklaması yaparak CIA Başkan Yardımcısı John McLaughlin ve beraberindeki heyetle görüşme yapıldığını doğruladı. MİT Müsteşarlığı'nın açıklamasında 12 Kasım 2002 tarihinde MİT Müsteşarlığı karargahında CIA Başkan Yardımcısı John McLaughlin ve beraberindeki heyetin katıldığı uluslararası terörle Irak konusundaki gelişmeleri içeren görüşmeler yapılmıştır denildi. Türkiye'ye uluslararası alanda terörle mücadele konusunda ortaklık adı altında Irak konusunda yeni bir plan dayatıldı. Ancak bu plan ABD'nin kukla devlet konusundaki girişimleri nedeniyle Genelkurmay tarafından reddedildi. CIA heyetinden kısa bir süre önce 10 kişilik bir Mossad heyeti Türkiye'de çalışmalara başlamıştı. Ekipte Mossad'ın Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu masa yöneticileri yer alıyordu. Bir kısmı zaten Türkiye'de görevli, bir kısmı ise bölge ülkelerinden gelmişti. Mossad ekibi de CIA heyeti gibi Kuzey Irak konusunda faaliyet yürütüyordu. Pearson: Balkanları hallettik, sıra Orta Doğu'da. AKP'nin iktidara gelişini büyük bir zafer olarak kutlayan ABD Büyükelçisi Robert Pearson, Kıbrıs ve Irak konusunda ulusal kararlılığın ifade edildiği Çankaya Zirvesi'nin ardından harekete geçti. Zirveden bir gün sonra 19 Aralık 2002 günü bir grup diplomasi muhabirini Büyükelçiliğe davet etti. Gazetecilere Büyükelçinin adı yazılmamak kaydıyla Irak konusunda bilgilendirme toplantısı yapacağı söylenmişti. Gazeteciler toplandı ve bilgi verildi. Pearson gazetecilere şunları söyledi. 1. Irak konusunda Türkiye ile anlaştık. 2. Türkiye taleplerimizi kabul etti. 3. Basında çıkan ABD'nin Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesini istemediği şeklindeki haberler doğru değil. ABD, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta güvenlik ve istikrar arayışı için yapacağı bir harekata birlikte katılma isteğinde. 4. Türkiye tek başına Kuzey Irak'a müdahale etmesin. Bir müdahale olacaksa birlikte yapalım. 5. Kuzey Irak'a İncirlik üstünden 50 silah yüklü tır gittiğine ilişkin haberler yalan. 6. 10 yıl önce Balkanlar barut fıçısı halindeydi. Hallettik. Şimdi ise istikrar ve barış ortamı hakim. Şimdi de Orta Doğu aynı duruma getirilecek. 7. Türkiye'nin Körfez Savaşı sonrası uğradığı kayıplar sadece Amerika'dan kaynaklanmıyor. Irak, Almanya ve Fransa'dan milyarlarca dolarlık silah satın alırken Türkiye'yi göz ardı ediyor. 8. Irak'ın kitle imha silahlarından arındırılmasını hedefleyen 1441 sayılı Birleşmiş Milletler kararı Washington yönetimi için bir takvim. 8 Şubat'ta Irak'ın vereceği son silah raporunu bekliyoruz. Büyükelçi Pearson'ın açıklamalarında dikkat çeken iki boyut vardı. Birincisi ABD'nin Irak konusunda Türkiye ile anlaştığı yönündeki bilgilerdi. Çankaya Zirvesi'nden çıkan kararlar ABD'yi telaşlandırmış olacak ki alelacele gazeteciler toplanarak yeni bir yalan uyduruluyor, Türkiye ile anlaştık, Türkiye bizim taleplerimizi kabul etti deniyordu. Devletin zirvesinden Irak'ta ve Kıbrıs'ta direnme mesajının çıktığı günün ertesinde bizzat Amerikan Büyükelçisi'nin ağzından böyle bir açıklamanın yapılmasının amacı açıktı. Topluma siz açıklamalara bakmayın, kapalı kapılar ardındaki pazarlıkta işi bitirdik mesajı vermek. Kanıt da hazırdı. AKP hükümetinin yetkili yetkisiz liderlerinin ABD ile işbirliği yapılacağına ilişkin açıklamaları. Aralık ayı ortasında basına yansıyan haberlere göre ABD Türkiye'ye 90 bin asker yerleştirmek istiyordu. Amerikan kaynaklarınca sızdırıldığı anlaşılan bu haberlere göre 90 bin askerin 30 bini Türkiye'de kalacak, geri kalanı da Irak'a girecekti. Büyükelçi Pearson'ın tehdit içeren ifadelerinden en önemlisi belki de Balkanlar örneğiydi. Pearson, Orta Doğu'ya da Balkanlar gibi nizam vereceklerini söylüyordu. Peki Balkanlar'da Amerikan istikrarı nasıl sağlanmıştı? Ulusal devletini savunan Yugoslavya parçalanarak Pearson şimdi de Orta Doğu'ya istikrar getirilecek buyuruyordu. Bunun için de ulusal devletini savunan Türkiye'yi parçalamakla tehdit ediyordu. Pearson'ın bu açıklaması ABD'nin Türkiye'ye asker yerleştirme, limanlarından askeri üslerine kadar bütün topraklarını kullanma isteğiyle birlikte değerlendirildiğinde anlam kazanıyordu. ABD iddia edildiği gibi Türkiye'nin Irak'a karşı savaşa girmesini istemiyordu. Çünkü Türkiye'nin bunu kabul etmediği biliniyordu. Sadece Türkiye'nin Kuzey Irak'taki kukla devlete müdahalesini engellemeye çalışıyordu. ABD'nin Türkiye'ye asker yerleştirme isteğinin arkasındaki en önemli amaç da Türkiye'nin bağımsız olarak girişeceği faaliyetleri engellemekti. ABD'nin Irak müdahalesi konusunda Türkiye'nin o günlerdeki temel politikaları şöyle özetleniyordu. 1. Türkiye, Kuzey Irak'ta bir boşluğa izin vermemeli. Bu boşluğun başka kuvvetler tarafından doldurulması Türkiye için riskler taşıyacaktır. 2. Temel önceliklerden biri, Kuzey Irak'ta Amerikan birliklerinin desteğiyle yerel aşiret yapılarının hakimiyetinin engellenmesi ve kukla devlet yapısının güçlendirilmesine izin verilmemesi. 3. Üsler ve havaalanlarının sınırsız ve bildirimsiz kullanılması söz konusu olamaz. 4. Türkiye, Irak'a yönelik bir askeri operasyonun ancak BM kararı doğrultusunda ve uluslararası oydaşmayla yapılabileceği noktasında ısrar ediyor. 5. ABD, BM kararı olmaksızın bu operasyonu gerçekleştirmek isteyebilir. Ancak bu durumda Türkiye, uluslararası siyasi durum, askeri konular ve ekonomik bakımdan en az zararla karşılaşabileceği bir önlemler dizisini hayata geçirmelidir. 6. Türkiye, en kötü ihtimale göre önlemlerini alıyor.